Profesör güldü. O da ne demek Sezai Beyefendi? Herkes rol sahibidir. Düsturunu kabul ettikten sonra ne bir fert ne bir cemiyet bu hükümden dışarı kalamaz. O halde madem ki düşman rolünü yapıyor, vatanınızı tehdit ediyor, siz de rolünüzü ondan daha muvaffakiyetle tatbik edecek, yani vatanınızı müdafaa edeceksiniz. Çünkü bu büyük oyunda size düşen rol de budur. Hatta düşman tarafından tecavüze uğramayacak surette sağlam, hazır ve tedbirli bulunmanız da gene rolünüz icabındandır. Esasen bir zıt kuvvete karşı diğer zıt bir kuvvetin mukabelesi küllün saltanatının gereğidir. Sizi anlıyorum doktor. Şu kadar var ki insan hilkatin yani yaratılışın esrarı düğümlerinden birini çözmeye muvaffak olsa bile karşısına keşfolunacak başka yığınlar çıkıyor. Esasen birlik esrarını görmek her göz için değildir Sezai Beyefendi. Seyrettiğimiz herhangi bir filmde 2-3 değerli sanatkardan sonra sırasına göre yüzlerce hatta binlerce figüran görüyoruz. Ki bunların hemen hepsi oyunun manasından ve mevzuundan tamamen habersiz olarak görünüp geçiyorlar. Sezai Bey, Doktor Cevat'ın çocuklarını unutacak kadar mevzuyla alakalanmıştı. Kanepesini profesöre biraz daha yaklaştırarak, fakat şu da var ki, bir piyesi, bir filmi bile seyrederken, aktörün vazifesinin kendine ait olmadığını bildiğimiz halde, gülüyor, ağlıyor, heyecanlanıyoruz. Şu halde, dünya sahnesindeki oyunların da şahıslara değil vazifeye ait olduğunu bilmek bizi üzülmekten veya duygulanmaktan nasıl kurtarır? Bundan kurtulamayız doktor, kurtulamayız. Cevat Bey'in kızmakta hakkı var. Fakat Sezai Beyefendi, birliğin manasını ele getirmek isteyen kimse hakikati olduğu gibi görmeye mecburdur. Hiç olmazsa dünya sahnesinde şahit olduğumuz hadiselere de diğerlerinden aşkın kıymet vermemeliyiz. Çünkü değmez, bundan fazlası değmez. Sahneyi zenginleştirmek, güzelleştirmek için ortaya çıkan kuklaların hareketlerine bundan fazla heyecan duymak acemilik, bilgisizlik olur. Manastırda bir gece Karagöz'e gitmiştim. 14-15 yaşlarında idim. O akşam Şirin ile Ferhat oyunu vardı. İki sevgiliyi ayırmaya muvaffak olan cadı, perdede vazifesini tamamlarken seyircilerin içinde bulunan bir Arnavut hiddetinden evvela bir nara attı. Sonra da piştovunu yani tabancasını perdedeki cadıya doğru boşalttı. Aklınca ondan intikam almış oluyordu. Tabii herkes birbirine girmiş, oyunda kalmıştı. Ama iş anlaşılıp adamcağızın öfkeli cehaleti meydana çıkınca da halk gülmekten kırılmıştı. İşte şu zavallı adamın bir deri parçasına öfkelenmesi ne kadar gülünçse biz de dünya sahnesinde hoşumuza gitmeyen fiillerin sahipleri hakkında verdiğimiz hükümlerle o biçarenin gülünç mevkiine inmiş olmuyor muyuz? Profesörle Sezai Bey'i dinleyen Doktor Cevat'ın sesi yükseldi. Sitem edilmeye hak kazandığım için sizi zevkle dinliyorum hocam. Ben de Cevat Bey, hakikatte mağlup edilmeyi çok severim. Hemen en büyük zevkim hakikate karşı eğilmektir. El verir ki karşımda hakikat olsun. Kerim Bey şimdi tekrar Sezai Bey'e dönmüştü. Doktor Cevat'ın kestiği konuşmalarını bağlamak istiyordu. Zannederim Sokrat'ın da bu manayı teyit eden hoş bir sözü vardır. Güzel bir besteyi bu ahengi teşkil eden notalara ayırsak, mesela daima re, re, re yahut mi, mi, mi desek, o besteden bulduğumuz zevki tek tek notalarda bulabilir miyiz? Der. Demek ki ahengi vücuda getiren tiz ve pes muhtelif yani çeşitli zıt sedaların anlaşması imiş. İşte kainatın da ihtişam ve saltanatını meydana getiren zıtların birleşmesidir. Binaenaleyh işimize gelmeyen görünüşler ve yaratılışlar da küllün saltanatı ve devamı için bir zarurettir. Sezai Bey ciddi konuşmaktan yorulmuş gibi son misalin üstünde durmak suretiyle mevzu hafifletti. Evet doktor, bir tahtanın üzerine gerilmiş bir bağırsak veya maden parçasına dokunmakla çıkan bu sesler insanı nasıl büyülüyor? Müzik ne güzel şey, dedi. Öyle Sezai Beyefendi, mamafih insan da bir musiki aletine benzemelidir. Bir tel parçasından bu kadar güzellikler doğduğu halde bir vücuttan neler doğmaz? O halde insanın da kendi vücudu sazını çalmayı öğrenerek etrafını istifade ettirmesi lazımdır. Güzel bir musiki eseri bile asırlarca devam eder. Hatta zaman geçtikçe kıymeti ziyadeleşir. Sanat aşkıyla vücuda getirilen bir eser, böyle uzun zamanlar yaşadıktan sonra bir insanın hakikat aşkıyla vücuda getirdiği eserlerin hesapsız seneler boyu ölmeyeceği ve fena bulmayacağı, yani yok olmayacağı tabii değil midir? Sezai Bey gene yavaş yavaş ağırlaşan mevzuun bir noktasında durmuştu. Aman beyefendi, bu alelade bir insanın yapacağı iş midir? Çok çalışmak lazım. Bu çalışmayı niçin fazla buluyorsunuz? Bir sanatkar, bir amatör musiki şinasa bile sanatını kaç yılda elde ettiğini sorsanız size en aşağı 10-15 sene der. Bir tahta parçasının üzerindeki 4 tele 10-15 sene emek sarf etmeyi tabii görüyoruz da vücut sazını söyletmek için harcayacağımız zamandan niçin ürküyoruz? Fikriye Hanım'ın fırtına hızıyla esen sesi bu konuşmayı bir kördüğüm gibi bağladı. Beyefendiler, hala mı lakırdınız bitmedi? Hüsnü Bey olmasa esneme illetine tutulacağız. Sezai Bey, karısının hiddetini yatıştıracak cevabı tasarlarken, profesör onu bu endişeden kurtardı. Biz sizin konuşmanıza müdahale ediyor muyuz hanımefendi? Sizin de kahkahalarınızı uçan kuşlar duyuyor. Fikriye Hanım, profesörün bu cevabından titizlenmişti. Fakat beyefendi, hayatta en lazım olan neşedir. Bu hususta sizinle aynı fikirdeyim. Ben neşeyi ve tebessümü seven bir adamım. Fakat tek kanatla uçan bir kuş, hiç gördünüz mü? Hayat terazisinin muazenesini, yani dengesini bulmak için her şeyde ölçülü olmayı esas tutmalıdır. Fikriye Hanım yüzüne ağır ve edalı bir mana vererek, "Doğru söylüyorsunuz beyefendi," dedi. Sezai Bey'in karısı bu sözünde hiç de samimi olmamakla beraber, derinleşmek istidadında olan ciddi bahislerin içini daraltan devamına mani olmak için mağlup olmayı tercih ederdi. Bahusus profesörle konuşurken, tapon sözlerden de istifade edilemezdi. Meseleyi kısa kestiği için memnundu. Fikriye Hanım'a Kerim Bey'in vicdani ve fikri sermayeleri lazım değildi. Bu çok tanınmış doktor, ona ancak İstanbul'un yüksek sosyetesine girebileceği bir kapı olması itibariyle değerliydi. Her ne sebeple olursa olsun, Fikriye Hanım bu kapının üstüne kapanmamasına titizlikle ehemmiyet veriyor. Gerek Ulviye Hanım'a, gerek profesöre karşı çok büyük bir nezaket ve ihtiyat gösteriyordu. Eğer bu ailenin delaleti olmasaydı, çeyrek asırdan beri Avrupa'da yaşamış olan Sezai Bey ailesi, birkaç ay içinde İstanbul'un kibar muhitiyle nasıl alaka kurabilirdi? Sezai Bey'in karısı fazla olarak profesörün ateşin zekasına, bedeni ahengindeki cazibeye de lakayt, yani kayıtsız, ilgisiz değildi. Şu anda da hislerinde pek az nasip olan bu samimiyetle baş başa kalmıştı. Sezai Bey'in omzunu tutan profesörün eline bakıyor ve bu manalı elin sahibinden içine dolan karışık hislere şekil vermeye uğraşıyordu. O kadar dalmıştı ki etrafında konuşulan sözlerden tek kelime anlamıyor, Sanki bütün bu sesler helezonlanarak başının içinde ıslık çalıyordu. Fakat Fikriye Hanım'ın çakıp geçmeye mahkum duyguları gibi bu hissi de hemen kendisini terk etti. O şimdi suya dalıp çıkmış bir sepet gibi, bomboş, hatta bir an evvelki zaafı için kendisiyle alay edecek kadar her zamanki Fikriye Hanım olarak kızını bahçede aramaya giden kocasını takip ediyordu.